Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli gönül ve kulak misafirlerimiz, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programındasınız. 2019'un 28. programında huzuru aramaya devam ediyoruz ve huzura katkısı olan unsurları işlemeye sizlerle beraber devam ediyoruz. Bugüne kadar epey bir konuda daha iyi bir aile için, daha iyi bir Türkiye için, daha iyi bir dünya için, daha iyi bir gelecek için çocuklarımızın, eşlerimizin, bizlerin, akrabalarımızın daha iyi bir ortamda bulunmasıyla alakalı iyi bir anne olmayı, baba olmayı, kayınvalide, kayınpeder olmayı, elti görümce olmayı, amca, hala, dayı, teyze, kardeş olmayı, torun olmayı, yeğen olmayı işleyebildiğimiz kadarıyla farklı farklı yönleriyle işledik aziz dostlarım. Bu hafta kısmet olursa iyi bir kayınbirader olmayı sizlerle işlemek istiyorum. Bize ulaşmak isterseniz ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresimiz emrinize amade. Ya da @erkamradyo ya da @munirarikan tweet adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Aziz dostlarım, bu arada program içerisinde aklıma geldikçe, vakit buldukça program konu başlığı önerinizi de sizlere soruyorum. Güzel şeyler de geliyor, yorumlar. Onu da hatırlatmış olayım. Biz tabii ana konseptimiz daha iyi. Bu yılki ana konseptimiz, sene başında belirlediğimiz, bu daha iyiye gitmekle alakalı elimizden geldiğince, hani bu yılki konular 52 konu olarak mevcut konularımız var ama olsun, yine de öncelikli olarak ele alırız, öne çekeriz, bizimkileri öteleriz, araya böyle bir konu alırız. Siz aile açısından değerlendirdiğinizde daha iyi bir aile olmak adına huzurumuza katkı sağlayacak unsurlardan ya da o huzuru bozacak, dolayısıyla bozmaması için neler yapmamız gerektiği ile alakalı bilgi almak istediğiniz konulardan bize bahseder ya da onları yazarsanız da çok mutlu oluruz. İşlememiz gereken konuları için de sizden hem programımızla ilgili eleştiri, öneri, beğeni, tavsiye, istek, hem de konu başlığıyla alakalı da sizden istek bekliyoruz. Öneri bekliyoruz. Onu bildirmiş olayım. Can dostlarım, kayınbiraderler biliyorsunuz eskimeyen tabirle kaimu birader, birader kardeş olduğuna göre onun yerine geçen, kardeş yerine geçen, onun ikamesi olan, kardeş yerine kaim olan, daha doğrusu kardeş yerine geçen kardeş, eşimizin erkek kardeşleri ya da abileri, küçük kardeşleri ya da büyük abileri, buna kayınbirader diyoruz. Eskiden böyle aile bütünlüğünde kayınbirader dediğimiz zaman, aile hukukunda, özellikle aile iletişiminde, aile ilişkilerinde, ailenin oluşumunda böyle en fazla yardımı dokunan kişi, kız kardeşe yardım eden, aslında kız kardeşin evliliğiyle alakalı da dolayısıyla söz sahibi olan, sözüne, reyine başvurulan. Tabii eskiden büyüklük önemliydi. Aile içerisinde büyüklere değer verilirdi. Şimdi insanlar anne babayı takmıyorlar ki, dedeler, medeler, nineler zaten evden atılalı çok oldu. Amca, hala, dayı, teyze hükmünü kalkalı da tedavülden çok oldu. Dolayısıyla yavaş yavaş okunucu abiye de dokundu, kardeşe de dokundu. Dolayısıyla onların da ceremesi okunmaz oldu aile içerisinde. Ama önceden böyle değildi aziz dostlarım. Aile içerisinde bu aile dayanışmasında kardeş dediğimiz, böyle Şükran Allah'ın çok severim o tabirini, bugüne kadar hani kardeş kelimesini en içten, en yoğun ondan duymuşumdur böyle. Öyle bir kardeş deyince yüreğinizden böyle bir şeyler kopar. Siz de istersiniz ki sizin de kardeşlerinizle ilişkiniz, iletişiminiz, muhabbetiniz öyle olsun. Sizin de abinizle, ablanızla muhabbetiniz öyle olsun. Ama onun böyle babamla sağladığı o kardeşlik hukukunu çok fazla bir yerde de görmedim. Örnek olarak yaşatılan abilik, kardeşlik, ablalık ilişkileri, iletişimi, muhabbeti, bağı var. Var ki iyi insanlar hayatta, hayat devam ediyor. Onların yüzü su hürmetine. Buradan da saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi arz edelim. Sevgili halacığıma ve babacığıma. Can dostlarım, yani hep böyle eskiden diye topu taca atmak istemiyorum ama hakikaten baba yarısıydı. Yani aile yapımızda, kadim medeniyetimizde. Hatta bazen babayla yüz göz olunmazdı. İşi abiler çözerdi. Özellikle kız kardeşle alakalı bir durum olduğunda hani babanın bir ağırlığı, çok böyle özgür ağırlığı çok çok yüksekti yani. Şimdi ceremesi okunmaz bir hale gelmesine aldanmayın. Ona hürmeten önce bu abiye anlatılırdı. Hatta abiye de anlatılmazdı. İnanın kızcağız bunu annesiyle konuşurdu. Annesi de babadan evvel, eşinden evvel ondan korkusundan ve saygısından, ikisi de bir arada hem korku hem saygı vardı. Bunu evin büyüğü olan büyük evladıyla konuşurdu. Ne yapalım oğlum, ne edelim diye. Onlar el ele gönül gönüle verip bir olurunu bulurdu. Dolayısıyla babaya ham şekliyle değil pişmiş şekliyle giderdi meseleler. Dolayısıyla çözülmesi de daha kolay olurdu. Şimdi hani ombudsman denilen böyle tüketici hakem heyeti diye bir şey var ya. Nasıl ki onlar sizin kanunen şeyinizle alakalı, zararınızla, ziyanınızla alakalı bir arabuluculukta bir ön hüküm veriyorlar ve buna uyan şirketler zarara uğramıyorlar. Çünkü hemen bu zararınızı karşıladıklarında bir birim ödüyorlar. Ama siz mahkemeye verdiğinizde mahkeme masrafları, avukat masrafları bu iki birime çıkıyor. Aklın yolu bir, bazen üç birime, dört birime çıktı oluyor. Faiz biniyor. Bu anlamda nasıl böyle bir ara geçiş çözümü oluşmuşsa aynen böyle tüketici hakem heyeti gibi eski aile yapımız içerisinde abilerin de hükümleri, yerleri, pozisyonları böyleydi. Onlar işin babaya gitmesinden evvel, babanın da bir büyüğü vardı, dedeye gitmesinden evvel aile içerisinde çözülmesiyle alakalı bir güzellik oluştururlardı. Bu anlamda hani eksilen bir kurumsal yapı aile içerisinde bizi yaralayan, keşke hem mahallede bir özgür ağırlığının olması abilerin çok iyiydi, hem de ailede bir özgür ağırlıkları olması çok iyiydi. Şimdi evde yok ki mahallede olsun. Onun için sokak aralarında çok küçücük yaşlarına rağmen ellerinde sigarayla farklı kötülükler, çirkinlikler peşinde olan, ağızları inanılmaz şekilde çirkefleşen, kötü laflarla pislenen o küçüklerimize, yavrularımıza, gençlerimize işte niye bu durumda olduklarıyla alakalı cevabım da budur. Abiliği yok ettiğinizde, aile abiliğini, sülale abiliğini, mahalle abiliğini yok ettiğinizde durum böyle oluyor. Kim kime dumduma. O zaman da çok rahat bir yapı kuramıyorsunuz. Acizane hani yapabildiğim, yapamadığım unsurlar çoktur size anlattığım konular içerisinde. Yapamadıklarım için Rabbimden ve sizlerden özür beyan ediyorum. Affınızı istirham ediyorum. Bağışlanmamı diliyorum. Özellikle Rabbimden. Limme tekulüne mele tefalunun bizi tökezletmemesini diliyorum. Ama hep size söylediğim gibi eksikliklerimi bu mikrofondan kendime de anlatıyorum. Kendim de buradan ders çıkartıp yapmaya gayret ediyorum. Ama yapabildiklerimden bir tanesidir bu. Mesela ben riyadan Allah'a sığınırım. Karşınızda böbürlenmekten, kibirlenmekten, ben süperim falan gibi atmaktan, uçmaktan, kaçmaktan Allah'a sığınırım. Ama kayınbirader hukuku içerisinde elhamdülillah ufak tefek dünya hayatı, tatlı sert yaşanmış kusurlara, problemlere rağmen elhamdülillah bugüne kadar karınca kararınca iyi bir şekilde götürebildiğimiz hukuklardan bir tanesidir. Onlara da buradan çok teşekkürlerimi arz ediyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ben eşimin benden büyük abisine, bir tane var zaten, abi derim. Adem abime, Ercan abime. İki ismi de kullanıyor çünkü hürmeten. Eşimin abisi, eşim abilik yaptıysa, eşim benim eşim olduğuna itibaren, eşse, ruh ikizimse benim de abimdir. Benim de abim pozisyondadır. Kaldı ki yaşı benden küçük. Ona rağmen o hukuku koruduğumda bunun birkaç kazanımı oluyor. Bir kere abimle hukukum güzelleşiyor. Onun çocuklarıyla, eşiyle hukukum güzelleşiyor. Saygı duyan bir insan olduğunuzda saygı duyulan bir insan oluyorsunuz. Çocuklarımla ilgili hukukum güzelleşiyor. Ya yani onların dayılarına hürmet eden bir babaya sahip olmak onları da mutlu kılıyor. Eşimle olan hukukuma bir katkı sağlıyor. Eşimin abisine, onu abilik yapan kişiye bana da abilik yapmış gibi hürmet etmem onun gözünde, gönlünde de bir saygıyı, sevgiyi oluşturuyor. Dolayısıyla kendime olan saygımı ve sevgimi de artırıyor. Yani eşim demeyi olan, ona iyiliği olan bir insandan ben basit bir abi lafını niye esirgeyeyim? niye bu konuda bir menfaatperverlik yapayım, niye bir bencillik yapayım? Bu anlamda çok küçücük bile olsa bir fedakarlıksa ve aile içerisindeki diğer akrabalardan da bana yansıması, bana geri dönüşü çok güzel bir şey çıkıyor buradan. Takdir çıkıyor, sevgi çıkıyor, saygı çıkıyor, bir değer çıkıyor. Dolayısıyla bakarken onlar kişiliğe hep menfaatperver, hep böyle üstten, hep böyle tepeden bakan falan, hep kendini beğenmiş, haşa, böyle bir insan yerine en azından daha tevazu sahibi bir Münir görüyorlarsa o bile benim kazancımdır diye düşünüyorum. Acizane 4 kayınbiraderim var, can dostlarım. Hepsi kardeşim. Eşimin abisi abim. Öbür diğer 3 tanesi. Yaşça da benden çok çok küçükler. Eşimden de küçükler. Bu anlamda kardeşim gibi, bana kardeşim gibiler demiyorum. Kardeşim, ötesi yok. Eşimin kardeşi. Benim de kardeşim. Rabbim nazardan saklasın. Bu açıdan baktığımda yani sadece eşimin ailesi içerisinde onların eşim de değil, çocuklarımda da hakları var. Bunu unutmamamız lazım. Bunu göz ardı etmememiz lazım. Bir aile oluşumunda geçen Muhammed İkbal yavrum söyledi. Geçen ay düğünleri olmuştu. En küçük kayınbiraderi onun. Musa henüz daha 6 yaşında. Babacığım diyor, dün söyledi. Kahvaltıda beraberdik. Musa diyor, artık elimi eskisi gibi sıkmıyor diyor. Bana eski gibi sarılmıyor diyor. Şimdi bu işte kardeş. Hani niye böyle? Çünkü evde Musab'ın ablası olan Meryem'i alan bir İkbal var. Önceden evlerine giden, izzet ikram gören, hürmet eden, bir arkadaş gibi, bir akraba gibi birlikte yaşanılan hani ziyaretlerde henüz evden bir gelin çıkmamışken bir kayınbirader damat ilişkisi farklı oluyor. Ama şimdi o minik Musab'ımın gözünde Muhammed İkbal yavrum onun ablasını alıp giden, dolayısıyla Musab'ı ablasından eden bir yabancı. Ne kadar şey de olsa, damat da olsa, bu anlamda hani tam burada fıtratı görüyorsunuz. Çocukluğun şey içerisinde, masumluğu içerisinde yıllardır oluşmuş o hukuku yok eden, dolayısıyla bir durum oluşturan ortada, bir darbe yapan, hani tabii ki bu İslami, tabii ki kanuni, tabii ki kadim değerlerimize göre, örfümüze göre evlilik sonuçta olması gereken bir şey ama küçük çocuk nezdinde bunu gördüğünüzde bir aile vardı. Bu ailede onun Meryem ablası da vardı. El oğlu geldi, Meryem ablasını götürdü. Ne oldu? Aile yapısı bozuldu. Küçük çocuk bunu böyle görüyor. Bu büyüklerle ilgili de böyle. Yani damatların zaten aile içerisinde dışarıdan görülmesi, kapının dışından görülmesi ya da öyle bir bakış açısında olması, yani psikolojik olarak tahlil ederseniz tam da bu aziz dostlarım. Niye böyle olduğunu düşünüyorum? Çünkü realite böyle de ondan dolayı. Var olan bir yapıyı darbe yaparak bozuyorsunuz. Bu darbe İslami mi? Evet. İnsani mi? Evet. Örfe göre, kadim değerlere göre uygun mu? Evet. Sosyolojik açıdan olması gereken bir şey mi? Kesinlikle evet. Sadece burada hani bir ailede yeni bir bebek olduğunda bu bebek ailenin üyesi midir? Evet. Aileye güç katar mı? Evet. Ailede muhabbet oluşturur mu? Evet. Anne babaya ileride de yardım edecek kişi midir? Ailede yardımcı olacak kişi midir? Evet, evet, evet, evet. Peki diğer kardeşler bu küçük çocuğu kıskanır mı? Bu da evet. İşte bu fıtraten var olan imtihan. Dolayısıyla yani bir yapıyı damat bozduğu için bu bakışın sadece minik Musab'da değil, bütün kayınbiraderlerde var olan, onların normal işleyen, hele anne baba açısından tamamen böyle. Yani yıllardır doğurdukları, birlikte yaptıkları bir çocuğu, yetiştirdikleri bir çocuğu ailesinden, evinden alıp sizin ailenizin bir üyesi yapıyorsunuz. Anne baba buna razı mı? Kesinlikle. Onlar da bu mürüvveti görmek istiyor mu? Kesinlikle. Ama yine de ben bilinçaltını açıklıyorum. Bilinçaltından yine bir vay kerata şeyi vardır damada karşı. Aldı bizim kızı götürdü gibi. Hele bir de Allah muhafaza, bu emanete riayet edilmezse, bu emanet böyle gözlerden sakınılmazsa, iyi bir şekilde, adaletli bir şekilde davranılmazsa, Allah muhafaza, yüksek yüksek tepelere ev yapılır, annesinin bir tanesi de hor görülürse, o zaman zaten yandı gülüm keten helva, damat değil kapının dışına at bir şey olacaktır o varlık. ne damda yeri vardır, ne de atılacak bir hükmü vardır. Tamamen uzak bir kişidir. Yüzü görülmeyecek, evde ağırlanılmayacak, o kızcağız ona güvenilmeyecek bir yapıdadır. Allah böyle bir insan olmaktan hepimizi korusun. Ama iyi olanları da nazardan saklasın, onlar da maşallah diyelim. Bu hakları gözeten kayınvalidenin, kayınpederin, kayınbiraderlerin, işte baldızların, bacanakların bütün hukukunu aile içerisinde gözeten insanlardan da Allah razı olsun. Özellikle biz kayınbirader hukuku içerisinde eşimizde, sadece eşimizle ilgili geçmişte haklar hukukları değil de çocuklarımızda da bir haklar hukukları var. Hani onlar doğduğunda gelmişlerdi, bakmışlardı, sevinmişlerdi, hediye getirmişlerdi. Onların karakterlerinin şekillenmesinde, onların eğitiminde, onların iyi örnekler görmesinde, onlara dayıları olarak iyi örnekler olmuşlardı gibi. Böyle düşündüğümüzde de tabii hürmeti bizim tarafımızdan hak ediyorlar. Sonuçta sadece babayla olacak bir eğitim değil çocukların eğitimi. Ya da aile sadece karı ve kocadan oluşan, daha sonra çocukları olduğunda karı koca ve çocuk üçgeninde oluşan bir yapı değil. Bunun altyapısı var, üst yapısı var, kökleri var, geçmişi var, akrabalık hukuku var. Bütün bunların içerisinde çok daha kompleks bir yapı. Farklı kanallardan vitaminlerinin alınmadığı durumda, farklı kanallardan beslemelerinin yapılmadığı durumda sonuç çok daha vahim olabiliyor. Bu anlamda son yıllarda bu yapının çok yıprandığının bilincindeyim aziz dostlarım. Baktığımız zaman böyle özellikle toplumsal manada, hani bunu çok hissediyorum. Hissetmiyorum, okuyorum, görüyorum. Siz de bunu hissediyorsunuzdur, yani görüyorsunuzdur. Gazeteleri açtığınızda, televizyonlara baktığınızda, modern dünyada kayınbirader hukukuyla alakalı bir araştırma yaptığınızda, maalesef diyeyim, yürek yangını bir durum şu anda karşı karşıya kaldığımız. Kayınbirader dehşeti, kayınbirader vahşeti, kayınbirader zulmü, yok kayınbirader şeyi. İyi manada örnek çok az buluyorum ben webten. Hani mesela yazsanız siz de şu anda iyi bir kayınbirader nasıl olunur, iyi bir damat nasıl olunur, bir damatla kayınbiraderin iletişimi nasıl olur, ne yapıyor üniversitelerimiz, aile bakanlığımız, çok merak ediyorum bu konuda. Telif eser üretiminde, araştırma yapılmasında bile, verilere sahip olunmasında bile çok büyük eksikliklerimiz var. Örnek data oluşturmasıyla alakalı, örnek ailelerin takip edilmesinde yıllar boyunca belli bölgelerde bu insanların takibiyle alakalı, raporlanması, ölçümlenmesiyle alakalı zaten bu çok büyük bir problemimiz. Biz bu ilişkiyi, damat bir hata yaptığında bunu gelip müdahale ederek yok eden ya da damat bir problem yaşadığında bunun nasıl hallolacağıyla alakalı korkuya düşen bir şey değil de biraz daha aile hukukunda aileye yardımcı olan, aileye yardım eden bir bağ olarak gördüğümüzde ya da bir unsur olarak gördüğümüzde daha rahat ederiz. Aslında biz kayınbirader enişte ilişkisini sadece erkekler arası bir ilişki ya da iletişim olarak, bir bağ olarak, bir aile bağı olarak görmesek, bunun içerisinde gelin görümce iletişimi, enişte kayınbirader iletişiminin sürdürülebilirliğini de etkilediği için işin içerisine gelini görümceyi de katsak, işin içerisine baldızı bacanağı da katsak, işin içerisine kayınvalide, kayınpederi de katsak, ancak anne babayı da katsak, ancak o zaman bu kompleks yapıyı, bu matriksi daha rahat çözebiliriz gibi düşünüyorum. Yani aile içerisinde biz sadece kayınbiraderle damadı ele aldığımızda ya da bizim kayınbiraderimiz hani bize enişte dediği için kayınbirader enişte ilişkisini ele aldığımızda bu ikili bir bağ olmasa gerek. Ama yine de ikili olarak yapılması gereken şeyler var mı? Benim kayınbiraderlerime, kayınbiraderlerimin eniştelerine yapacakları bir şeyler yok mu? Evet. Bunların en başında gözden ırak, gönülden ırak oluyorsa aziz dostlarım, şu anda bu ziyaretler minimuma indi. Antepli bir kardeşinizim, büyük büyük dedesi, Rize göçmeni olan Ali Vehbi Rizevi torunu, Rize'den de bir bağımız var yani. Öyle bir kardeşinizim ama Gaziantep'te bile aile bağlarında ziyaretler ev kirlenmesin, dağılmasın diye artık Antep'in lokantalarına, restoranlarına, ziyafet sofralarına tevdi edilmiş durumda. Halbuki eskiden, hep eskiden lafını da sevmiyorum ama öyleydi. Hani evin içerisinde ağırlanmak, evde ağırlanmak, o evin ruhaniyetini yaşamak, evdekilerin size olan izzet ikramını hissetmek, evdekilere dua etmek, bu bambaşka bir olaydı. Dolayısıyla ziyaretlerle biz aile bağlarını kuvvetlendirdiğimizde, birbirimizi karşılıklı ziyaret ettiğimizde bu iletişimi, bu bağı biraz daha beslemiş oluruz. Bu bağı yok edecek, ziyaretleri ambargoyla daraltacak, yok edecek, sınırlayacak, engelleyecek problemlerden de kaçınmamız gerekiyor. Problemsiz bir aile yoktur. Problem illaki olacaktır. Ama var olduğunda bir problem, bunun çözümünü karşı tarafı bir kayınbirader olarak görmeden, kardeş olarak gördüğünüzde çok daha rahat olduğunun bilincindeyim ben. En azından şahsım adına böyle söyleyeyim. Yani onları her zaman kardeşlerim gibi gördüğüm için Rabbim şu ana kadar bir kardeş hukukuyla sürdürmemizi bize nasip etti. Keşke bunun biraz daha toplumda yayılması, toplumun da bunu bu şekliyle görmesi mümkün olsa, ama ben de bu konuda sadece yaşadığımı anlatmakla mükellefim. Yapamadıklarımı sizlere arz etmekle ve ne olursunuz bu konuda bana da yardımcı olun, dua edin, birlikte yapmayı Allah nasip etsin demek durumundayım. Onun dışında benim de elimde bir yaptırım yok aziz dostlarım. Hediyeleşme tabii burada çok önemli bir unsur. Sadece kayınbiradere olan bir hediye değil, onların çocuklarına, yeğenlerimize olan hediyeleşmeler de bu muhabbeti, bu bağı koruyacak önemli bir unsur. Ama aile koçluğunda ben bunu çok görüyorum. Buna çok rastlaşıyorum. Ziyaretlerle ilgili hep belli bir tarafın ziyaretleştiği, hediyelerle ilgili yapılan hediyelerin belli bir kısım tarafından ya da kesim tarafından kıskanıldığı, dolayısıyla gündem yapıldığı, masaya getirildiği, ya niye sen hep kendi yeğenlerine hediye alıyorsun, benim yeğenlerimi almıyorsun? Ya da niye senin yeğenlerine olan hediye şöyle de benim yeğenlerime olan? Yani böyle senin benim kavgası olduğunda, kız taraf erkek tarafı olduğunda, seninkiler benimkiler olduğunda, annen baban diye konuşulduğunda, annem ve babamdır. Sonu Manisa'nın M'siyle bitiyor. Nide'nin N'siyle değil. Dolayısıyla eşimin annesi benim de annemdir. Eşimin babası benim de babamdır. Benim annem eşimin de annesidir. Benim babam eşimin de babasıdır. Bu anlamda bu ayrılığı gayrılığı gidermediğimiz zaman, hele hele bunu gidermediğimiz gibi bir de yapılan faaliyetleri basit bir hediyeleşmede bile gündem yaptığımızda, kıskançlık krizine girdiğimizde, mukayese yaptığımızda, işte ah o mukayeseler var ya, hani günü gelmiştir şu anda karpuzun daha büyüğü onlara gitmiştir, günü gelmiştir kavunun küçüğü öbürüne gitmiştir. Yani bunda bunu gündem yaparak şöyle bir şey düşünün. Kavga yaparak hak hukuk elde etmek ancak mahkemelerde ya da kabadayılıkta ya da kavgalarda mümkün. Mahalle kavgalarında hani kabadayı neyi oluşturursa, ne tarz bir şey yaparsa o kazanabilir ama bizim bu şekliyle kazanmamız mümkün olmayacaktır. Bu anlamda hani birazcık kıskançlıkları, kini, hasedi, nefreti, kıyaslamayı biraz yok edebilsek, orayı da kendi ailemiz gibi görsek, onlar da bizi kendi ailesi gibi görse, bu karşılıklı muhabbet ve empati içerisinde problemler azalacaktır diye düşünüyorum. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Ailede Huzur Araçları programındayız. İyi bir kayınbirader olmayı anlatıyordum. Kayınbiraderlerin de sadece bizimle, yani damatla ya da onların tarzıyla, tabiriyle enişte ve kayınbirader iletişiminde ikili bir iletişim olmadığını, ikili bir ilişki ve bağ olmadığını, bütün aileyi ilgilendirdiğini, onların eşlerini, onların çocuklarını, yani yeğenlerimizi ve gelinlerimizi de etkileyen bir bağ olduğunu anlatıyordum. İşte tam da bu noktada ortak faaliyetler gerekiyor. Özellikle kendi çocuklarımızla onların çocukları arasında ortak faaliyetler, yani şimdiki modern tabirle kuzenler arasında bir ortak faaliyetler oluşturulabilirse, kuzenler arasında bir dayanışma sağlanabilirse, kuzenlerin kaynaşmasına vesile olunabilirse, özellikle sorumluluklarını yerine getirme açısından kuzenler arası bir etkileşim ortaya konabilirse, bunun bize yansıması muhabbet olarak oluşacaktır. Ama kuzenler bir araya geldiklerinde hep kavgayla, hep dövüşle. Bak küçük yaşlardayken aziz dostlarım, bu biraz olabilir. Yani küçük yaşlarda kıskançlıklar biraz daha eğitilmemiştir. Eğiten dostlarımız da var. Allah onlardan ebeden razı olsun. Küçük yaştan itibaren bu terbiyeyi veren ailemizde dostlarımız, akrabalarımız var. Onların hayranıyım ben. Ama belli bir limit de vermek lazım. Sonuçta Allah belli bir yaşa kadar günah yazmıyorsa bizim de herhalde bize bir şey söylemek istiyordur. Siz de belli yaşa kadar tolere edin, belli yaşa kadar cezalandırmayın diyordur. Akıl bali olmayan bir çocuğu dövmek niye? Ya da ona eziyet etmek, ona işkence yapmak, ona ceza vermek niye? Onu kendini kötü hissettirmek niye? Bu anlamda çocuktur bu. Kavga yaparlar. Aile koçluğunda ben bu tür kuzenler arasında, hele erkekle hanım tarafının kuzenlerinin bir araya geldiğindeki kavgaların bir kıskançlıkla, bir hasetle aile birlikteliğine değil ayrılığına, gayrılığına vesile olduğunu görüyorum maalesef. Birazcık böyle hanımefendilere bu konuda anlayış düşüyor. Beyler biraz daha şeydir, hani diyelim küçük kuzen, büyük kuzen tarafından zarara uğratıldığında, işte kafasına bir oyuncak atıldığında ya da tırmalandığında ya da saçı çekildiğinde ya da dövüldüğünde beylerin tepkisiyle bayanların tepkisi biraz daha farklı oluyor. Bayanlar biraz daha bu konuda duygusal oluyor. Yani bu tür arızalar ortaya çıkacak diye ortak faaliyetleri de engellememek gerekiyor. Aile muhabbetini tesis etmek adına çocuktur bu. Vurur, döver, küser, sever, kıskanır, ağlar. Çocuktur işte yani. Onu çocuk olarak kabul ettiğimizde, çocuğun yaptığını büyüklere fatura etmediğimizde bu ortak faaliyetler muhabbeti tesis edecektir. Can dostlarım, dolayısıyla hani hediye başa kalkılıyorsa, hediye kıskançlık vesilesi oluyorsa, bir ziyaret kavgayla sonuçlanıyorsa, bir ortak bir faaliyet yapıldığında işte çocukların böyle saç saça baş başa girmesi vesile kılınıp, büyükler de o büyük haliyle, çocuk mu yani, çocuk yapacak, saç saça baş başa geliyorsa burada bir arıza var demektir. En azından bu, en azını söylüyorum tabii, başta en büyüğünden Rabbimizin hatırı vardır. Cennet güzel bir yer olsa gerek, ebedi Rabbin huzurunda yaşamak çok muhteşem bir şey olsa gerek, o kapıdan adımımızı atmamız çok hoş bir duygu olsa gerek, değer yani. Her türlü çileyi çekmeye, her türlü sabıra, her türlü tevazuya, alttan almaya, özür dilemeye, fedakarlık yapmaya, iyilik yapmaya değer diye düşünüyorum. Bu anlamda hani biraz daha kendimizi geri plana çekip menfaatimizi korumak adına üst perdeden, böyle eskilerin tabiriyle çok böyle vahşice, gaddarca, yırtık bir şekilde davranmadığımızda, bu kelimeler için de çok özür diliyorum sizden, sonuç daha güzel olacaktır. En azından bunu çocuklarımızın hatırına yaptığımızda onların karakteri bozulmayacaktır. Onlar aile içerisinde kendilerini çok daha rahat hissedecektir, daha değerli hissedecektir, daha güzel ve kalıcı ilişkiler kuracaktır. Zaman zaman biz değişik problemler yaşasak da çocukların yaşamamasını sağlamak büyüklerin özel bir görevi olsa gerek diye düşünüyorum. Kayınbiraderimizle alakalı sadece bu ziyaretler, işte hediyeler, ortak faaliyetler değil, işiyle alakalı onlara yardım etmek de bir güzellik olduğunu düşünüyorum. Genelde ben enişte kayınbiraderinin ortak iş yapmamasından yanayım. Ama mümkünse iş yapmasınlar, ortak iş yapmasınlar, ama dışarıdan da destek almamak uygun olmasa gerek. Yani bir de destek alsınlar, İşle alakalı birbirine yardım etsinler. Bu iş sadece parasal bir yardımdan bahsetmiyorum ben. Özellikle onunla alakalı yapılacak bir çaba varsa, elimizden gelen bir şey varsa, bir yardımda bulunabiliyorsak, işi büyütmesini sağlayabiliyorsak, desteğimiz, bir tanıdığımız vardır mesela, ona referans olabiliriz. Tabii ki burada bunu suistimal eden aileler yok mu, kişiler yok mu? Bu her zaman olacaktır aziz dostlarım. Ben kayınbiraderleri tarafından suistimal uğramış insanlar tanıyorum. Para almışlar, vermemişler. Araba almışlar, onu vermemişler. Ev almışlar, üstüne konmuşlar. Miras hukukunda özellikle büyük problemler yaşamışlar. Hani aile koçluğunda bunları sıklıkla yaşıyoruz, görüyoruz. Herhalde bizim imtihanımız da bu anlamda bundan oluyor diye düşünüyorum ben. Daha büyük Allah suistimallerden, cinsel tacizlerden, tedavizlerden korusun en azından. Hani cana geleceğine mala gelsin diye bir şey var ya, hiçbirine gelmesin amenna, ama geliyorsa en azından bu tarz dünya emtiasıyla, dünya malıyla imtihan olmak namusla, canla imtihan olmaktan çok daha hafif diye düşünüyorum ben. Bir şekliyle de imtihan olacağız aziz dostlarım. Hani bundan kendimizi koruyamayacaksak, bundan kaçış yoksa da seçenekleri ona göre de düşünmek lazım. evet, suistimale uğramış kayınbiraderleri tarafından insanlar var. Ama burada en azından eşinin bir hatırı var. Yani şöyle düşünün. Terazinin bir kefesinde bir arabanız var. Öbür kefesinde de kayınbiraderiniz var. Araba kayınbirader. Kayınbiraderiniz arabanızı aldı ve vermedi. Kayınbiraderiniz araba parası aldı ve vermedi. Ev parası aldı, vermedi. Emanet borç para aldı, vermedi. Aslında terazinin kefesinde aldığınız araba ve kayınbiraderiniz yok. Öbür kefede eşiniz de var. Dolayısıyla kayınbiraderinizin yanına eşinizi de eklemeniz gerekiyor. Artı huzurunuz var. Huzurunuzu da eklemeniz gerekiyor. Artı çocuklarınızla alakalı duygu düşünceleriniz var. Bütün aile var aslında orada. Dolayısıyla siz eğer bir dünya malı için, tabii ki çok acil bir durum vardır. Yani telafi edilemeyecek bir durumdur. İlla ki onun tahsili gerekiyordur. Bu ayrı bir durum. Ama ben gücünüz varsa diye söylüyorum. Gücünüz varsa, bir karz-ı hasen yapabiliyorsanız, tölere edebiliyorsanız bu durumdaki çözümü söylüyorum. Tabii ki kayınbirader de bunu suistimal etmese, üstüne konmasa çok daha iyi olur. Ama insandır. Eğer sizin bunu yerine getireceğinizi, sizin bunu yapabileceğinizi düşünüyorsa, sizin durumunuz en azından daha iyiyse, bunu da şükrünü yerine getirerek, Allah'ım benim durumumu onlardan daha iyi bir duruma getirdin, demek ki benden böyle bir iyilik, ihsan bekliyorsun, el açan ben de olabilirdim, onun için ben senin hatırına beni el açan kılmadığın için şu anda bana el açanlara yardımcı olacağım diye böyle de düşünebiliriz arkadaşlar. Yani böyle düşünen dostlar tanıdım ben en azından. Özellikle kayınbirader, enişte hukukunda eşlerimizin mirasıyla alakalı, kendi ailesinde olacak bu muamelatla ilgili asla ve asla damatların araya girmemesi, hele bunu kayınbirader enişte olarak çözmemesi, eşinin hukukunu koruyacağım diye, ya sen zaten ne anlarsın, sen zaten vur enseye tokadı, al elindeki yemeği tarzında bir insansın, hep zaten şimdiye kadar kendini ezdirmişsin falan gibi, onu ezdirmemek adına onun hakkını bizim tahsil etmemiz durumunda aile hukukunu da yok edeceğimizi bilmemiz lazım. Biz damatlar eşimizin ailesine sonradan geldiğimizin bilincinde olmalıyız. Haddimizi bilmeliyiz. Kesinlikle ve kesinlikle eşinin malı mülkü üzerinde bir hakkı ve tasarrufu, en ufak bir hakkı ve en küçük bir tasarrufu bile olmadığını bilmeliyiz. Bu konuda kırıcı bir söz söylememeliyiz. Zaten aile bir şekilde olayı kendi içinde halledecektir. Kendi içinde hallettiğinde eşimizin hukuku bundan zarar görüyorsa ve eşimiz de buna razı gösteriyorsa, rıza gösteriyorsa, bizim zaten yapacağımız bir şey yoktur. Buna razı göstermiyorsa, rıza göstermiyorsa, razı gelmiyorsa, biz onun avukatı ya da celladı ya da hakimi ya da yargıcı değiliz. Bu konuyla alakalı yapılacak aile büyükleriyle alakalı onların müdahalesi, aile büyüklerinin çözemediği durumda kanunen işin yasal yönden çözülmesi, ama bizim bu süreç içerisinde de hiç yangına körükle gitmeden eşimize ailesini dağıtıcı, oradaki hakları tahsil edici, mafyavari çözümler önermeden hep sabrı, sükuneti, rızk Allah'la alakalı bir şeydir. Allah'ın dilediği olacaktır. Bu anlamda bizimle alakalı dilediği buymuş gibi ona sabrı telkin eden bir tarzın dışında telkinimizin olmaması, ileride bir gün problem çözüldüğünde, ki bir gün çözülecek, eşimizin gönlüne girmemizi, eşimizin akrabalarımızın gözünde menfaatperver, dünya malı sevdalısı bir insan olmadığımızı, dolayısıyla değerli bir insan olduğumuzu da ortaya koyacaktır. Belki o küçücük ya da çok büyük dünya malıyla alakalı bir şey zararımız olsa da, onun karşılığında dünyaları harcasak bile kazanamayacağımız bir karakter ve kişilik ve dostluk kazanacağızdır. Bu da her şeye değer diye düşünüyorum. Aziz dostlarım, kayınbiraderlerimizle iletişimimizde, sonuçta eşimizin yeğenleri bizim de yeğenlerimiz olduğuna göre, İslami açıdan kendi yeğenlerimiz gibi mahrem değiller elbette, ama bu nokta unutulmadan yeğenlerin de eniştelerini, abi, dayı, amca, artık ne diyorlarsa, uygun bir sevgi saygı çerçevesinde onura etmesini anne baba sağlamalı. Anne babanın bu konudaki tavrı, aileye sonradan gelen bizim gibi damatların ailede onur edilmesiyle alakalı çok önemli bir unsur diye düşünüyorum. Aile muhabbetine destek olacak bir şeydir diye düşünüyorum. Geçen yeğenlerimden bir tanesi, eşimin yeğenlerinden bir tanesi, benim de yeğenim olduğuna göre o anlamda hani bir farkına varın diye söylüyorum aradaki farkı. Okulda, üniversitede benle alakalı bir konu geçtiğinde normalde bana hep dayı der. İlk defa eniştem demiş ve bunu bana konuşurken de söyledi. Aha, Münir Arıkan o benim eniştem demiş. Aa dedim, dayıcığım öyle mi olduk şu anda? Böyle bir gülüştük. Hakikaten hani biz eşimizin abisini abi, kardeşini kardeş biliyorsak, eşimizin yeğenleri de bu aile hukuku içerisinde kendi halalarını, teyzelerini, böyle bir hala teyze bildikleri gibi bizi de bir dayı bilirlerse, amca bilirlerse, yani ailede ayrılığın gayrılığın olmamasına yanayım aziz dostlarım. Bunu tesis eden ailelerin muhabbetinin daha fazla olduğunu biliyorum. Bu ilişkiyi, bu iletişimi, bu bağı güçlü kılmak, kayınbiraderlerimizle iletişimimizi güçlü kılmak, sadece onlarla ikili erkek erkeğe olan iletişimimizi ve bağımızı kuvvetlendirmez, eşimizi de etkiler, kayınvalidemizi de etkiler, kayınpederimizi de etkiler, baldızlarımızı da etkiler. Dolayısıyla kayınbiraderlerimiz çocuklarımızın dayısı olduğuna göre en çok da onları etkiler, çocuklarımızı etkiler, geleceğimizi etkiler, huzurumuzu etkiler. Bu konuda aman dikkat diye size küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum. Kayınbiraderlerle son olarak sizlerle şunu paylaşmak isterim aziz dostlarım. Damatların iletişimi, erkek erkeğe çözülebilecek hususlara hanımefendilerin müdahale etmemesi olayı daha rahat sonuçlandırmamıza vesile olur. Her müdahale, hanımefendilerin işin içerisine girmesi olayın çözümünü biraz daha zorlaştırır. Dolayısıyla bırakınız let them do, let them pass, laissez faire felsefesiyle liberal ekonominin, ailede de bu anlamda liberalizm aslında çok önerecek bir şey değil ama bu anlamıyla bırakınız çözsünler, bırakınız yapsınlar, bırakınız kendi kararlarıyla kendi ayakları üstünde dursunları ortaya koymamız gerekiyor. Aile içerisinde her türlü müdahaleye karşı bir kardeşinizim. Çocuklarımızdan başlayarak eşlerimize, gelinlerimize, damatlarımıza, kayınbirader, elti, görümce, damat, enişte, artık bütün akrabalık hukuk içerisinde kimden kime geliyorsa, kimden ne şekliyle tezahür ediyorsa müdahale, hakkı olmayan insanların özellikle yaptığı müdahaleler, bir hakkın müdahaleler bazen olur. Anne baba müdahale edecektir çocuğuna. Abi kardeşe müdahale edecektir. Abla olayı çözmek adına kardeşine müdahale edecektir. Ama eşlerimizin gelinlere bir müdahalesi, kayınvalide kayınpederlerin geline müdahalesi, damada müdahalesi, bak bunlar olmayacak şeylerdir. Burada da hani müdahalenin, kurban olayım, Rabbim sınırını çizmiştir. Kimin kimden sorumlu olduğu çok bellidir. Ama bir küçük bir not burada. Mesela diyelim bizim yeğenlerimize müdahale şansımız yok. Onların terbiyesini anne babaları verir. Ama ola ki bir kusurlarında dayıları olarak, halaları, teyzeleri, amcaları olarak buna bir müdahale vesilesi oluştuğunda ya da böyle bir durum kendi kendine geliştiğinde anne babaların da canım anne baba varken dayıya düşmez bu işler gibi bizleri taciz etmeden en azından kendi çocuklarının karakterlerini şekillendirmek adına hep eski hocam eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı diyeceğinizi biliyorum ama hakikaten bit pazarına nur yağıyor aziz dostlarım. Eskiden mesela öğretmen bir vururdu, baba iki vururdu. Şimdi öğretmen vurmaya yeltense baba gelip iki tane vuruyor öğretmene. Eğitim hayatında bu bizi etkileyen bir şey. Dayağa karşıyım. Şiddete, zorbalığa, işkenceye, her türlü müdahaleye karşıyım ama ola ki illaki bir müdahale yapılması gereken bir durum da ortaya çıkmıştır. Bu ortaya çıktığında da bunun da suistimaline de karşıyım. Yani dayıdır, terbiyesini vermek durumundadır. Haladır, terbiyesini vermek durumundadır. Teyzedir, terbiyesini vermek durumundadır. Bunlar anne babaların amcadır, dayıdır. Aile içerisinde anne babaların ikamesidir. Onların yokluğu durumunda terbiyeyi test edecek, aile birliğini sağlayacak, onların vefatında aileyi koruyacak, kollayacak. Hatta dara düştüklerinde İslami anlamda onlara yardım etmesi gereken kişiler arasında sayılan insanlardır. Dolayısıyla onları yok sayamayız. Varlıklarını da tehdit ve şantajla devam ettiremeyiz. İkisi arasında güzel, kibar, kadim bir dengenin olması aile hukukunda bizi çok daha güzel bir hale getirecektir. Sonuç olarak eşlerimizin muhabbetini kazanma adına, eşlerimizin ailesinin muhabbetini kazanmak adına o aileden onlarla, yani eşimizle yıllarca bir arada yaşamış, onlara abilik ve kardeşlik yapmış insanlarla hukukumuz, aile hukuku içerisinde bizi de çok derinden etkileyen bir ilişki ve bağdır. Bu bağın korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, başta eşimiz, sonrasında çocuklarımız, ve takibinde diğer akrabalarımız açısından bir güzelliğe vesile olur. İnşallah bu güzelliği el birliğiyle hep birlikte yaşadığımız ve yaşattığımız güzel günler diliyorum hepinize. Bu haftalık bu kadar aziz dostlarım. Gelecek hafta başka bir konuda buluşmak, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.